Ayrım 20.
Wilhelm Leibniz'le dostluğu onun politik yazgısını belirlemişti. Enternasyonel'in kararlı bir taraftarı olup çıkmıştı. 1869 yılında Uluslararası İşçiler Birliği Alman taraftarları için yine aynı yıl içinde bir kongre yapılması kararının da alındığı bir konferans düzenledi. Kongre küçük bir kent olan Eisenach'da Ağustos ayında yapıldı ve bu Almanya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kuruluş sürecinin başlangıcını oluşturdu. Tümüyle yanlış fikirlerle dolu LaSalle'ci çok sayıda sava karşın yeni partinin programı sınıf mücadelesini uluslararası proletaryanın birliğini ilan ettiği ve demokratik talepler öne sürdüğü için Alman işçi hareketi için büyük bir kazanımdı. Sosyal demokratların Eisenach'cılar olarak adlandırılan bu kanadı LaSalle'cılardan farklı olarak Almanya'nın tabandan birleşmesi düşüncesini savunuyorlardı. Prusyacılık, Bismarckçılık ve nasyonalizme verilen her türlü ödüne karşı mücadele ediyorlardı. Fransa-Prusya Savaşı başladığında Alman emekçileri Bismarck'ın kendilerini sahte yurtseverlik sarhoşluğuyla uyuşturmasına izin vermediler. Tüm dünya işçileri bizim dostlarımız, dünyadaki tüm despotlar da düşmanlarımızdır diye ilan etmişti Chemnitz'in 50 bin işçisi. Fransız proleterlerine dostluk elini uzatan Braunschweig makine sanayi işçileri onları destekliyordu. Enternasyonel'in Berlin şubesi ne boru sesleri, ne top gümbürtüleri, ne zafer ne de yenilginin emekçileri tüm dünya ülkeleri işçilerinin birleşmesi ortak davasından alıkoymayacağını ilan etmişti. Enternasyonel'in düşünceleri işçilere ulaşmıştı. Bebel ve Leibniz, Marx ve Genel Konsey ile sürekli bağlantıdaydı. 3. Napolyon İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Bebel, Reichstag'ta, meclis, askeri amaçlı kredilere karşı oy kullandı ve tutuklandı. Ancak işçiler onu Almanya Genel Reichstag'a seçtiler ve böylece hapisten çıkmasını sağladılar. Enternasyonel Genel Konseyi'nin düşüncelerine bağlı olan Bebel, Reichstag'ın oturumlarında Alsace-Lorraine'in Cumhuriyet Fransa'sından ilhakına cesaretle karşı çıkıyordu. Uzun süre beklenen 3. Napolyon'un devrildiği ve Cumhuriyet'in ilan edildiği mutlu günlerde Jean Stock, lokomotifini kırmızı bayraklarla süsledi. Tekerleklerin gürültüsü eşliğinde yüksek sesle Marsiyezi söylüyordu. Ara istasyonlarda karşılaştığı tren makinistleri ve ateşçilerle kucaklaşıyor ve ilelebet yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyordu. Merkez depolardan birinde beklenmedik bir toplantı yapıldı. Bekledik ve bayramı yaşadık. Nihayet düzenbaz, katil, hırsız Bonaparte devrildi. Ne yazık ki yurt dışına kaçmayı başardı. Tüm Bonapartlar gibi o Fransa'ya çok pahalıya mal oldu diyordu Stock toplantıya katılanlara. Meğer put alçı bacaklar üzerinde duruyormuş. Hangi serseriyi sırtımızda taşıdığımız şimdi anlaşıldı. Daha dün çokları güya yüce hükümdar, imparator ve halkın akıllı atası yaşasın çığlıkları atıyordu. Satılıklar, körler ve alçaklar, onlar imparatorlardan ünvanlar, ganimetler, gelir getiren makamlar elde etmeyi, hiç sorgusuz sualsiz emekçiler üzerinde egemen olmayı bekliyorlardı. Ben memur ve burjuvaziden oluşan çanak yalayıcılardan, benim gibi çok sayıda proleter gibi hesap sorma hakkına sahibim artık. Ben imparatorluk hapishanesinde neredeyse ölüyordum. Louis Bonaparte'ın elleri babamın kanına bulaşmıştı. Çok sayıda kurbanın katilidir o. Bu alçak yargılanmalıdır. Biz tesadüfi bir suç için dahi cezalandırılırız. Fakat bu toplu katliamcı affediliyor. Katil ortadan kayboldu. Ne bıraktı ki bize? Kanlı bir savaş, bir bozguncunun utancı, açlık, yağma edilmiş bir ordu. Fakat halk, ana yurdu uğruna kendisini feda etmeye alışmış. Fransa'yı kurtaracağız ve özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği sağlayacağız. Bu hararetli günlerde Jean Stock defalarca kürsüye çıkmıştı. Janet kocası için artık korkmuyor ve ona kendi düşüncelerini sonuna kadar söyleme şansı veriyordu. Halk 20 yıl boyunca Fransa'da ne düşündüğünü açıkça söyleyememişti. Fransa'da kurulan monarşi rejimine uygun ve bu rejim tarafından teşvik edilen farklı bir insan türü ortaya çıkmıştı. Dalkavuklar, ikiyüzlüler, yalancılar ve korkaklar kendilerini çok iyi hissediyorlardı. Fakat değişmez bir tarihsel kural vardı. Bu kurala göre katı bir keyfi yönetimin olduğu ve hukukun olmadığı dönemlerde son derece cesur ve onurlu insanlar çıkar ve onlar tıpkı değerli madenler gibi değişmez, despotizmin yakıcı asitinden etkilenip kararmazlar. Bu altın yürekli insanlardan biri de Jean Stock'un yakın arkadaşı olan 30 yaşındaki neşeli, enerjik döküm işçisi Emil Victor Duval'di. Herkeste güven ve saygı uyandıran Duval'i Uluslararası İşçiler Birliği Paris Şubesi Genel Konsey Sekreterliğine seçtiler. Onun belirgin özelliklerinden biri de korkusuzluğu ve keskin zekasıydı. İmparatorluk yıkılmadan bir süre önce Emil Victor Duval, tutukluyken çamaşır sepetinin dibine gizlice koyduğu şu mektubu askerdeki kardeşine göndermişti. Bu birkaç satırı sana selam iletmek için yazıyorum. Bir süre önce yitirdiği savaş nedeniyle ordunun büyük bir düş kırıklığı içinde olduğunu tahmin ediyorum ama yine de umarım ki bu mektup sana ulaştığında iyisindir. Bizler fena sayılmayız. Kayınvaliden bizim oralardan haber almış. Bizim gibi o da sana sağlık ve cesaret diliyor. 7 Ağustos pazar gününden bu yana internasyonel üyesi olmakla işlemiş sayıldığım suçtan dolayı hapisteyim. 2 aya mahkum ettiler. Senden savaşla ilgili bilgi vermeni istemiyorum. O bilgileri biz gazetelerde okuyoruz ve bu haberler arasında mutluluk verici olanlar çok az. Fakat bu, senin bize kendinle ilgili bilgiler vermeni engellemez. Halktaki yurtseverlik doruğa ulaştığı halde Paris'ten gelen haberler iç açıcı değil. Yenilginizin öcünü almanıza yardımcı olmak için her taraftan silah istiyorlar. Fakat orduya dahil olmak için o kadar çok formaliteden geçmek gerekiyor ki sonucun halkın istemlerine uygun düşeceğini sanmam. Bu konuda daha ayrıntılı yazamıyorum. Nedenini sen tahmin ediyorsundur. Yazgın bizi endişelendiriyor. Bu nedenle senden çok acil haberler bekliyoruz. Mektubuma burada son veriyor. Kardeşçe ellerinden sıkıyorum. Metin ol ve umudunu yitirme. Belki de tiranlıktan kurtuluşumuz tahmin edildiğinden daha erken olacak. Sen Pelaj'dan mahkum kardeşin ve dostun Emil Duval. Cumhuriyet'in ilk akşamında Enternasyonel'in Paris şubesinden birkaç yoldaşı Stock'un evinde toplanmışlardı. Seraye ve bir süre önce hapisten çıkan Duval'le karısı herkesten önce gelmişlerdi. Karısı kısa boylu, alnını kapatmış kızıl bukleleriyle sempatik bir kadındı. Oldukça hareketli ve neşeliydi. Cilveli halleriyle ergenliğe yeni atmış bir kızı andırıyordu. Duvaller gelirken savaştan bu yana ender bulunan çok güzel kızartılmış lezzetli bir sığır eti getirmişlerdi. Bunu bize köyden teyzem gönderdi ve sahiden de bunu kutlamak için daha iyi bir neden bulunamazdı diyordu Bayan Duval. Auguste Seraye, Genel Konsey'in yetkili temsilcisi olarak Londra'dan daha yeni gelmişti. Bu işçi içinden geçilen karanlık dönemde Marx ve Engels'in en güvenilir yardımcılarından birisi olmuştu. İngiltere'de doğmuştu ve bir Fransız'a pek fazla benzemiyordu. Çok ölçülü ve dikkatliydi. Kapalı kutuydu adeta. İnsanlar arasında susmayı tercih eder fakat kürsüye çıktığında kendinden geçer, ikna edici ve etkileyici konuşurdu. İngilizce ve Fransızcayı çok iyi bilen biri olarak bilimsel sosyalizmi derinlemesine incelemiş, internasyonele önemli katkıları olmuştu. Orta boylu zayıf Seraye'nin ateş kızılı sakalı dikkat çekiciydi. Janet ve Catherine konuşkan konuklarının yardımıyla akşam yemeğini hazırlayıp masayı donatmaya koyuldular. Üç kadın da umut doluydu ve hepsinin gelecek için planları vardı. Belki ilkbaharda Jean bizi lokomotifle Normandiya'ya götürür diye düş kuruyordu Janet. Ben denizi yalnızca tablolarda gördüm. Emil İngiltere'ye gitmek istiyor. Birlik Genel Konseyi'nde işleri var. Belki de hep birlikte bu adaya gitmemiz daha iyi olur. Orada çok arkadaşımız var dedi Bayan Duval. Ne kadar harika olurdu. Fakat ben her zaman iyi giden her şeyin bir kötülüğün başlangıcı olmasından korkarım diye konuştu Janet. Ne diyorsun Janet? Şimdi zaman değişti. Cumhuriyet dönemi artık. Savaş neredeyse bitiyor. Savaş gerekli de değil zaten diye itiraz etti Catherine. İkiniz de gençsiniz ve hiçbir şey anımsamıyorsunuz. 1848 yılını yaşamış olan hiç kimse rahat olamaz. Devrim tıpkı doğum gibi sancılı ve tehlikelidir. Çocuk ölü de doğabilir. Ama doğum hep canlılığı ve yaşamayı ifade eder diyerek bu benzetmeye karşı çıktı Duval'in karısı. Kapının çalınması konuşmaları sona erdirdi. Gürültüyle selam vererek odaya sağlam yapılı şişmanca bir boyacı olan Benoît Malon ile zayıf uzun yüzlü kakma ustası Tolen girmişti. Malon da Tolen gibi hapisten yeni çıkmıştı. Tolen kareli gömleğinin cebinden bir şişe şarap çıkardı. ''Oh la la, kırmızı bordo şarabı. Bunları biz savaştan önce içerdik. Gerçekten de bu hoş bir ziyafet olacak.'' dedi Duval'in girişken karısı. Kızıl bukleleri basık alnına yayılmıştı. Fakat kocası ve Stok, Tolen'i soğuk karşıladılar. Habersiz gelmişti. Bir süredir Tolen, internasyonel şubesince güvenilir bulunmuyordu. O nedense bir fareyi anımsatan, kapalı bir insandı. Tolen, devrilen imparatorun yakın akrabası olan ve yıllardır devrimin ateşli savaşçısı rolü oynayan ve Sezarcı rejimin karşıtlarıyla flört eden, plon plon lakaplı Jérôme Bonaparte'ı teklifsizce ve sık sık ziyaret ediyordu. Çok zengin ve 1. Napolyon'a çok benzeyen Jérôme, rüşvet ve demagoji yardımıyla ileride bir gün tahta geçme umudunu hiç yitirmemişti. Jeanette herkesi akşam yemeği için masaya davet etti. ''Nerede senin kiracın Wroblewski?'' diye sordu Seraye Stok'a. ''Bu Polonyalı pek çok Fransız'a bedeldir ve tam bir güveni hak ediyor.'' ''Bugünlerde önemli olan da bu.'' dedi dökümcü Duval, anlamlı anlamlı Tolen'i göz ucuyla süzerek. ''Hemşehrilerin gecikti, cumhuriyetimizin doğuşunu onlar da kutluyor.'' diye canlı bir sesle yanıt verdi Catherine ve kıpkırmızı kesildi. ''Anlaşıldı. Bizim cesur subay iyi bir kızın sevgisini hak ediyor. Jean ve Jeanette'in yakında yeni akrabalarının olmayacağını kim söyleyebilir?'' dedi Malon, kurnazca ve tatlı tatlı gülümseyerek. ''Hiç de öyle değil. Wroblewski yalnızca arkadaşım ve bana gramer öğretiyor.'' dedi kız, daha da utangaç bir ifadeyle. ''Yani müstakbel damat. Ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, akrabalarla yalnızca mezarda yan yana yatmak iyidir. İnanın bana.'' dedi Tolen. Çevresindekiler de kendisinin beklediği gibi gülme duygusundan çok şaşkınlık yaratarak. ''Doğru değil.'' diye söze girdi Janet. ''Akrabasızlık kötüdür. İnsanın akrabaları olması elbette önemlidir. Oh la la, örneğin hapisteki kocanıza yiyecek götürürken çocuğu kime emanet edeceksiniz?'' diye söze girdi Duval'in karısı ve odadakileri güldürdü. ''Kim neden rahatsızsa ondan konuşur. Artık beni bir daha tutuklamazlar ufaklık.'' dedi döküm ustası. ''Fakat yakalarlarsa artık kurşuna dizmek için götürürler.'' dedi Tolen acımasızca. ''Hayır, o kadar uzun boylu değil. Herkesi öldüremezler. Biz kolay teslim olmayız ve şunu da bilsinler ki cumhuriyete kastedenlerin kurtuluşu yoktur. Bu karamsar konuşmaların canı cehenneme. İçelim yoldaşlar. Enternasyonele, devrimin zaferine içelim.'' dedi Stok yüksek sesle ve ekledi. ''Evet kardeşler, işçilerin iktidarı nasıl ele geçireceklerini düşünmenin zamanıdır. Varlin, gün bizim günümüz, bundan eminim.'' ''Bu kaçınılmaz.'' dedi Malon kadehini kaldırarak. ''Ne kadar çabuk olursa o kadar iyidir. Evet, özgürlüğe ve kardeşliğe içelim.'' Herkes kadehini tokuşturdu ve iştahla yemek yemeye koyuldular. Kapı sessizce açıldı ve eşikte sarışın, orta boylu, geniş omuzlu bir adam belirdi. Ve işte Valeri, ev sahipleri ve konuklar gerçekten de mutlu olmuşlardı. Wroblewski masaya yaklaştı. Kocaman çıkıntılı alnından geriye doğru taradığı gür, kıvırcık saçları vardı. Bir süre önce geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle izler kalmış olsa da yüzünün derin ve sert hatları çok çekiciydi ve onun azimli, inatçı karakterini yansıtıyordu. Valeri'nin duruşu ve yürüyüşünde askerlere özgü bir disiplin vardı. Bir zamanlar soyluların okuduğu Vilenski Yüksek Okulu'nda öğrenim görmüştü. Rus devrimci demokratların eğitimlerine katıldığı Petersburg Orman Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Grodnen eyaletine dönmüştü. Girişken insanlarla ilişkilerinde sabırlı ve dikkatli biri olan Wroblewski, Beyaz Rusya köylüleri arasında çarlıkla mücadelenin yorulmaz propagandacısı olmuştu. Polonyalı devrimciler için büyük bir gizlilik içinde hazırlanan ayaklanmada, ayaklanmacılara silah yiyecek sağlayacak, gerektiğinde bu malzemeleri balta girmemiş ormanların en kuytu yerlerinde onları takip edenlerden saklayabilecek, güvenilir insanları görevlendirmek çok önemliydi. 1863 yılında Polonyalılar zalimlerin üzerine yürüdüğünde Wroblewski isyan müfrezelerine komuta etmişti. Wroblewski'nin halkın davasına canla başla sarılmış mükemmel bir askeri yönetici olduğu ortaya çıkmıştı. Ayaklanma hunharca bastırılmıştı. Wroblewski'nin pek çok arkadaşı kimi çarpışmalarda kimi de dar ağacında öldürülmüştü. O da iki kez yaralanmış, cesur bir yurtsever bayanın kupa arabasıyla yurt dışına kaçırılmıştı. İyileştikten sonra Paris'e geçti. Sürgünde yoksulluk içinde yaşadı. Para kazanabilmek için uzun süre belediyede çalıştı. Geceleri sokak fenerlerini temizliyor ve yakıyor, sabahları ise söndürüyordu. Çok zor geçmiş olmasına rağmen yine de bu dönemi çok kötü anmıyordu. Paris'i, Paris'in insanlarını, yaşam biçimini, sorunlarını tanımıştı. Bir yabancı dili mükemmel derecede öğrenmişti. Kendisi gibi bir parça ekmek parasını ağır çalışmalar sonucu elde eden çok sayıda arkadaşı vardı. Azim ve kararlılık genç Polonyalının değişmez özelliğiydi. Boş saatlerinde canla başla askeri eğitim üzerine çalıştı ve hatta bir genelkurmay okuluna girmeyi dahi başardı. Yüzyılımızda devrimler kaçınılmazdır ama zafer için savaşı bilen güvenilir insanlar gereklidir, düşüncesindeydi Wroblewski. Matbaacılığı öğrendi ve aynı zamanda Leh dilinde kitaplar yayımlayan bir yayın evinde çalışmaya başladı. Bu sırada Paris'i kasıp kavuran çiçek hastalığı onu da pençesine aldı ve yatağa düşürdü. Ölüm riski nedeniyle hastaneye yatmayı kesinlikle reddetti ve bu süreyi kendisine özgü stoacılıkla küçücük odasında tek başına geçirdi ve kendi yöntemleriyle tedavi oldu. Hayvanlar diye düşünüyordu Wroblewski. Ağır bir hastalığa yakalandıklarında yemekten kesilirler. Yiyecekleri reddederek uysalca yatarlar. Açık ki bu organizmanın kendisini kemiren enfeksiyonla mücadelesini kolaylaştırmak ve kanı mideye çekmemek içindir. Bu içgüdü bizim fiziksel doğamızda da vardır ve ona uymak gerekir. Bu çileli hastalık sırasında hiçbir şey yemiyor, bol bol sıcak çay içiyordu. Yaşam iradesi galip geldi ve Wroblewski iyileşti. Fakat yüzünün derisi yer fıstığı kabuğuna benziyordu artık. Fransa'da bulunduğu yıllarda Wroblewski, Polonyalı mültecilerin sol kesiminin en önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. İnancındaki sağlamlık, mütevazılığı, mertliği ve özverisi yüzünden onu seviyorlardı. Ben diyordu Wroblewski, düşüncelerim, yüreğim, ruhum, geçmişim ve eylemlerimde demokratım. Ben insanın insan üzerindeki egemenliğini yerini özgürlüğün, sağduyunun ve hukukun zaferine bırakacağı, cehaletin genel kültürün parlak ışığı altında eriyeceği, gereksinimlerin ise toplumsal gelirin namusluca bölüşümünün sonucu olacağı bir Polonya'dan başka bir Polonya için ne yaşayabilir ne de ölebilirim. Her şey halk için ve halkla birlikte. Bu şiarda ana yurdumuzun yalnızca politik ideali değil, bir idealin gerçekleştirilmesi için araçlar da yer almaktadır. Her şey halk için demek, insandaki entelektüel ve politik alandaki tüm yeteneklerin geliştirilmesi hakkı ve olanaklarından kaynaklanan bireysel ve kolektif özgürlük anlamına gelir. Demokrasiye derinden bağlı olan Wroblewski, sınıf savaşının belirleyici önemini anlamıyordu. Devrimcilerin bağımsız ve özgür Polonya için mücadelede dayanması gereken gücün farkında değildi. Wroblewski'nin kendisini de dahil ettiği burjuva demokratlara özgü darlığın bunda etkisi vardı. 1870 yılı ilkbaharında Valery Wroblewski, Jean Stock'un köşeye bakan bir odasını kiraladı ve makinistin samimi, açık yürekli ailesinde kendisini kendi insanları arasında hissetti. Cumhuriyet'in kutlandığı gece Polonyalı eve morali iyi olarak geldi. ''Merhaba dostlar'' dedi herkesi selamlayıp ellerini sıkarak. O, Tolen çoktandır görüşmedik diye kakma ustasına farklı davrandı ve umarım bu şişman domuz asalak Plonplon'la ilişkilerini nihayet koparmışsındır dedi. Artık sonsuza dek diye yanıt verdi Tolen. Gereğinden fazla geciktin Henry diye bağırdı Benoît Malone öfkeden kıpkırmızı kesilerek ve masayı yumrukladı. Ne bağırıyorsun gören de kavga ediyor sanır diye tersledi onu kakma ustası. ''Seninle nasıl konuşmalıyım sayın saray oymacısı, kalın derili, şimdilik bir şey söylemeyeceğim, sıkı bir yumruk istiyor namussuz.'' diye yapıştırdı lafı boyacı. Tolen ayağa kalktı. kimin postunun kalın olduğunu göreceğiz Benoît. Ben yaşamımda senin gibi çok yalancı pehlivan gördüm. Sonuç onlar için kötü oldu. Sen yaptıklarını unuttun mu yoksa? Örgütle flört etmedin mi ha? Susuyorsun. Fakat sen anarşist de değilsin. Malone, sen yalnızca kariyer düşkünüsün. Enternasyonel benim. Evet, işi nereye vardırdın tavus kuşu? 14. Ludwig'i de geçmek istedin. Bakunin'le olan entrikalarını anlatsana. Malone mosmor oldu ve hiddetle geniş kazağının kollarını sıvadı. Stok hükmeder bir tavırla elini onun omzuna koydu. Sakin ol babalık. İkiniz de günahsız değilsiniz. İnkar edecek ne var? İkiniz de entrika ustasısınız. Nasıl belediye başkanı ya da senatör olacağınız rüyalarınıza dahi giriyor. Bir işçi de bu denli şöhret düşkünlüğü inanılır gibi değil. Öfkelendiniz, geçti, yeter artık. Fakat Tolen ve Malone sakinleşmemişlerdi ve kavga devam etti. Elinde dumanları tüten bir tabakla mutfaktan gelen Janet olaya müdahale etti. Bugün tartışmak kesinlikle yasaktır. Ancak şarabın da kızıştırdığı ağız kavgası yatışmadı. Herkes birbirinin sözünü keserek gürültü yapmaya devam ediyordu. Dilleri çözüldü, ayırmak mümkün değil artık diyordu Duval'in karısı. Ben dövüşü çok severim. Bu daha bir şey değil dedi yüksek sesle Tolen. Stok soğuk bir sesle onun konuşmasını kesti. Boş sözler bunlar. Sen de biliyorsun ki burjuvazi iktidarda olduğu sürece ne olacağı belli olmaz. Her an sırtına bir bıçak saplanabilir diye tamamladı Duval. Masada ne varsa yenilip içilmişti. Erkekler daracık antreye sigara içmeye çıkmışlardı. Savaşın nereye varacağının bilinmemesi bizim felaketimiz demektir. Ne diyorsun August? Almanlar barışa yanaşırlar mı? Belki de barış şu an onların çıkarına değil. Bismarck cin gibi kurnaz, bir domuz gibi açgözlü ve bir kurt gibi kindardır dedi Duval öfkeyle. O alçak Bonaparte yüzünden Fransa'nın maruz kaldığı karışıklık ve yıkımdan yararlanmaya çalışacaktır dedi Seraye. Fırtınalı bir dönem. Burada hemen insanın aklına güzel bir şiir geliyor dedi Wroblewski kocaman kafasını kaldırarak ve birden şiiri okumaya başladı. Toprak sarsılıyor ayaklarımın altında. Uğulduyor yankısı gök gürültüsünün. Alevleri parlıyor şimşeklerin. Kasırgaya dönüştü siyah bir toz bulutu. Birbirine girdi ve çarpışıyor tüm karşı rüzgarlar. Oho sen şairmişsin Polonyalı dostum. Bunu ben değil Aşil yazdı. 2000 yıl önce yaşamış kendisi. Demek ki o dönemlerde de insanlar bugünkülerden aptal değildi. Birbirine girmiş çarpışıyor tüm karşı rüzgarlar. Nasıl da güzel ifade etmiş. Sen ne yapmayı düşünüyorsun Wroblewski? Ulusal birliklere katılmayı düşünüyorum. Çok sayıda Polonyalı bu konuyu ulusal savunma hükümetiyle konuşmaya başladı. Varsınlar Paris savunmasında görevlendirsinler bizi. Ben bu konuda geçici mülteci komisyonuna üye seçildim. Fakat daha sonuç alamadım. Troç Rus çarını öfkelendirmekten korkuyor dedi Stok. Öfkesini açıkça dışa vuran bir tavırla. Bu kesin. Fakat onun bizim ulusal orduya girmemizi engelleyebileceğini sanmıyorum. Orada nasıl hareket edilmesi gerektiği duruma göre belli olacak. Kadınlar antreye bir göz attılar. Sıkılmışlardı. Tolen ve Malone akşam yemeğinden hemen sonra dama oynamaya başlamışlardı. Bir hayli içtikleri için ikisinin de keyfi yerindeydi.